Ayrım 24.
Barbar kabileler, Cermenler ve ötekiler arasında paralı askerler toplanması Roma devletinin gerilemesinin belirtilerinden biri oldu. Bir yandan aşiretler arasında, öte yandan da köleler ile kolonlar arasında bir yakınlaşma beliriyordu. İç çelişkiler, kölelerin, yoksullaşmış köylülerin ve zanaatçıların baş kaldırmaları, Cermenlerin, Gotların, Sarmatların ve köleci Roma devletini sarsan öteki halkların indirdikleri darbelerin üstüne ekleniyordu. Batı İmparatorluğu'nun toprakları durmadan daralıyordu. 5. yüzyılın ortalarında Roma imparatorları yalnız İtalya ve Galya'nın bir parçası üzerinde hüküm sürmekteydiler. Roma'nın 410'da Batı Gotları tarafından alınışından sonra imparatorluğun başkenti bile İtalya'nın kuzeyine, Ravenna'ya nakledildi. Köleler ve kolonlar imparatorluğa saldıran kabileleri destekliyorlardı. Batı İmparatorluğu'nun tacı paralı Cermen askerlerinin şeflerinin elinde bir oyuncak haline geldi. 476 yılı şeflerden biri olan Odoaker'ın son Roma İmparatorluğu'nu devirdiği zaman Batı Roma İmparatorluğu'nun kesin yıkılış tarihi olarak kabul edildi. İlk barbar devleti o zaman İtalya'da kuruldu. Roma İmparatorluğu'nun düşüşü öte yandan köleci düzenin de son bulması anlamına geliyordu. Köleci düzenin yıkılmasıyla sonuçlanan bu iç ve dış etkenlerin birleşmesi daha ileri ekonomik ve toplumsal bir biçimlenmeye doğru, yani feodal düzene doğru devrimci geçişi oluşturdu. Üçüncü kısım, feodal toplum, giriş. Köleci düzenin bağrında feodal öğelerin gelişmesi. Nasıl ki köleci ilişkiler ilkel topluluğun bağrında ortaya çıktıysa, ilk feodal ilişkiler de kölelik düzeninin bağrında doğdular. Kolonluğun gelişmesi, köleci üretim biçiminin bunalımını haber veren bir belirtiydi. Büyük toprak mülkiyeti, küçük köylü işletmelerinin hemen hepsini yutmuştu. Köleler ve kolonlar tarafından işletilen geliş manikaneler, domanies, daha şimdiden gelecekteki yurtlukların, fiefs, ön biçimlerini gösteriyordu. 4 ve 5. yüzyıllarda Roma İmparatorluğu'nun son döneminde bu imparatorluğun çeşitli bölgeleri arasındaki ekonomik ilişkiler yavaş yavaş zayıflıyor, siyasal bunalım yoğunlaşıyordu. Daha önce gördüğümüz gibi bu bunalımın en önemli belirtilerinden biri Roma İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı İmparatorlukları olarak bölünmesi oldu. Büyük toprak sahipleri, onların toprakları üzerinde çalışan kolonlar ve köleler bulundukları yerde üretilen zahire ile yetiniyorlardı. Bu kapalı ve doğal bir ekonomiydi. Ama yeni üretim biçiminin öğeleri serbestçe gelişememekteydi. Çünkü köleci ilişkiler bunların ilerlemesini engelliyordu. Roma İmparatorluğu'nda devrimci altüst oluş. Yeni üretim ilişkilerinin öğeleri kendi başlarına kendilerini engelleyen üretim biçiminin zincirlerini kırabilecek güçte değillerdi. Feodal biçimlenmeye giden yolu tıkayan devlet ve üst yapının öteki öğeleri gibi köleci biçimlenmeyi yalnız devrimci bir altüst oluş yıkabilirdi. Halk ayaklanmaları Roma devletini sürekli olarak sarsıyordu. Halk yığınlarının ve boyunduruk altına alınan halkların devrimci eylemleri Roma İmparatorluğunu adam akıllı sarsıyor ama imparatorluğu kesin olarak devirmeye yetmiyordu. Ancak Cermenlerin ve Slavların istilası üzerine gelen ve onun etkisini artıran Roma toplumunun kendi bağrındaki sınıf savaşımı, Roma İmparatorluğunun düşüşü, köleci düzenin yıkılışı ve feodal ilişkilerin sağlamlaşması sonucuna vardı. Feodalitenin dönemlere bölünüşü. Feodalitenin başlangıçtaki biçimlenme dönemi Marksist tarihçiler tarafından Orta Çağ kavramı ile özdeş tutulur. Bu döneme aynı zamanda yukarı Orta Çağ'da denir. Avrupa'da bu dönem aşağı yukarı 5. yüzyılda başladı ve 11. yüzyılın başına değin sürdü. Asya'da 3. yüzyılda Çin'de, 4 ve 5. yüzyıllarda Hindistan'da, 7. yüzyılda Arabistan'da başladı. 8. yüzyılda Çin'de son buldu. Ama Asya kıtasının öteki ülkelerinin çoğunda 11 ve 12. yüzyıllara değin sürdü. Feodal ilişkiler tarihinde ikinci dönem feodalitenin açılıp gelişmesi dönemidir. Bu aynı zamanda zanaatlarla tarımın ikinci kez birbirinden ayrılmaları dönemi, kentlerin ticaret ve zanaatçılığın ocağı olarak kuruluşu dönemidir. Avrupa'da bu dönem 11. yüzyıldan 15. yüzyıla değin sürer. Asya ve Kuzey Afrika'da ise 9. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanır. Feodalitenin 3. dönemi feodal ilişkilerin gittikçe dağılıp parçalanması ve kapitalist ilişkilerin ortaya çıkışı ile kendini gösterir. Bu döneme aşağı Orta Çağ denir. Avrupa'daki bu dönem 15. yüzyıldan 17. yüzyıla değin uzanmıştır. Avrupa sömürgeciliğinin genişlemesi, feodal ilişkilerin Asya ve Afrika'da çok uzun zaman daha yaşamalarını sağladı. Ama bütünüyle 17. yüzyılın ilk yarısı feodalitenin sonu ve kapitalizmin başlangıcı sayıldı. 1. Bölüm: Feodal İlişkilerin Kuruluş Dönemi, Yukarı Orta Çağ. 1. Batı Avrupa'nın Feodalleşmesi. Feodal ilişkilerin olgunlaşması ile köylülerin ve zanaatçıların emeklerinin ürünlerini kendilerine mal etmelerinin aracı olarak toprak rantının özel koşulları gibi üretim biçiminin kendine özgü olan ana çizgileri, özellikle toprak mülkiyetinin karakteristik biçimleri belginlik kazanıyor. Eski Cermenler ve Slavlar. Parçalanmış Roma İmparatorluğu'nda cereyan etmekte olan ve eski Cermenler'de ve Slavlar'da ortaya çıkan süreçlerin sentezi, Batı Avrupa'da feodal ilişkilerin biçimlenmesinin temelini oluşturur. Köleci Roma İmparatorluğu ile olan ilişkileri sonucunda eski Cermenler'de ve Slavlar'da feodal ilişkiler doğrudan doğruya ilkel topluluktan doğmuştur. Bu, halklardan birinde olduğu gibi ötekinde de sınıflara bölünme daha Roma İmparatorluğu'nun gerileme döneminde başlamıştı. Ama sınıflar ancak en ilkel ataerkil biçimleriyle vardılar. Eski Cermenlerde ve Slavlarda kölelerin ve savaş tutsaklarının durumu Roma kolonlarınınkine yaklaşıyordu. Bir parça toprak alabiliyorlar ve sönyere aynı olarak hayvan, buğday ve bunun gibi ödeyerek kendi küçük işletmelerini kendileri yönetiyorlardı. İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda Cermenlerin ve Slavların dağılıp parçalanan ilkel toplulukları yerine gitgide toprağa dayanan bir ilkel topluluk, Cermenlerde Mark, geçiyordu. Toprak ailenin özel mülkiyeti olmuştu. Daha sonraları toprağa dayanan topluluk dağılıp parçalandıkça bireysel emeğin daha üretken olmasından ötürü toprak da gittikçe özel mülkiyet biçimine dönüşüyordu. Köleliğin egemen olduğu koşullarda ağır sabanlar kullanılamıyordu. Kabile aristokrasisi büyük malikane ve hayvanları kendi elinde tutuyordu. 5. ve 6. yüzyıllara doğru özel mülkiyetin gelişmesi büyük ölçülere vardı. Roma toplumu ile sıkı ilişkiler kurulması, Cermenlerde ve Slavlarda sınıfların biçimlenmesi sürecinin hızlanmasına yardımcı oldu. Güney ve Batı Slavlarının çıkarları her şeyden önce Roma İmparatorluğu'nun çıkarları ile çatışıyordu. Roma Devleti ile olan ilişkilerinin tehlikeye düşmesi, kabilelerde devletin gücünü yıkmak isteğini uyandırıyordu. Büyük baskınlar, istilalar, Cermen ve Slav ve başka kabilelerin Roma İmparatorluğu topraklarına göçü, imparatorluğun düşüşünde kesin bir rol oynadı. Feodalleşme süreci. Cermen kabileleri ve Slavları, Batı İmparatorluğu'na ve Bizans'a akın yaptıkları zaman köleler ve kolonlar kendilerini destekliyorlardı. Çünkü fatihler, ezilen tabakaların koşullarını iyileştiren bir düzen kuruyorlardı. Cermenler en başta Romalı büyük toprak sahiplerinin topraklarına ve kölelerine el koyuyorlardı. Kölelerin sömürülmesi Cermenlerde Romalılarda olduğundan çok daha az acımasızdı. Öte yandan ilkel topluluğun törelerini ve yasalarını kendileriyle birlikte getiriyorlar ve bunları gittikleri yerlerdeki özgür köylülere de yayıyorlardı ki ilkin onların durumu hafiflemiş oluyordu. Bu töreler ve yasalar çürümekte olan köleci düzenin bağrında doğan ve yeni feodal ilişkilerin kurulmasına yardım eden feodal öğelerle birleşiyordu. Bu da yeni feodal ilişkilerin kurulmasını çabuklaştırıyordu. Cermen fatihleri Roma İmparatorluğu'na özgü üretici güçlerin daha yüksek olan gelişme düzeyini kabul ettiler. Sayı bakımından eski Roma topraklarındaki nüfusa oranla zayıf olduklarına göre derin bir biçimde kök salmış olan toprak mülkiyeti statüsüne dokunmamak zorundaydılar. Ama aynı zamanda yaşlanıp takattan düşmüş bir Roma toplumuna yeni güçler aşıladılar ve üretime yeni bir atılım ve hızlanış damgası vurdular. Romalı büyük mülk sahipleri gitgide Cermen aristokrasisiyle karışıyor, böylece türdeş bir egemen sınıf oluşturuyordu. Slavlar da Bizans topraklarının bir parçası üzerinde feodal öğeleri içinde taşıyan bir dizi devlet kurdular. Bununla feodal ilişkilerin gelişmesine yardımcı oldular. Frank Devleti'nde özel toprak mülkiyetinin gelişmesi. Frank Krallığı, yukarı orta çağın feodal toplumunun en klasik bir örneğidir. 4. yüzyılda Franklar toplumunun başlıca ama türdeş yığınını özgür köylüler oluşturuyordu. Zengin köylüler küçük ve orta feodaller haline dönüşerek topluluktan ayrılıyorlardı. 6 ve 7. yüzyıllar arasında Frank topluluğunda toplumsal eşitsizliğin derinleşmesi sonucunda önce özel mülkiyet olan toprak serbest fera, alım satım ve bunun gibi konusu oluyordu. Toprak mülkiyetinin bu serbest ferahına Allou denirdi. Allou'nun yeni meta haline gelmiş toprak mülkiyetinin ortaya çıkışı toprak mülkiyetinde eşitsizliğin nedeni oldu. Bu da büyük mülklerin gelişmesine ortam hazırladı. Köylüler ve köleler. Köleler kral ailesinin ve büyük toprak sahiplerinin topraklarını işliyorlardı. Ama bu köleler Roma İmparatorluğu'nun köleleri gibi değillerdi. Bunların önemli bir bölümü bir parça toprağa sahip olabiliyor ve işletmeyi tam bağımsız olarak yalnız belirli bir yükümlülük ödemek suretiyle kendisi yönetiyordu. Ama bu kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Bir kölenin öldürülmesi para cezası ile cezalandırılıyordu. Savaş ve ödenmeyen borçlar köle sağlayan büyük kaynaklardı. Kölelerin yanında yarı özgür insanlar, litler, eski kolonlar bunlar arasındaydı ve azat edilmiş köleler de çalıştırılıyordu. Litlerin de, azat edilmiş kölelerin de birer parça toprağı vardı. Haraç ödüyorlardı ve geleneksel yükümlülüklerini yerine getiriyorlardı. Kökeni bakımından Frank olmayan bütün özgür insanlar, Romalılar ve ötekiler gibi, litler de haklardan yoksundular. Bir litin ya da bir Romalının öldürülmesi halinde kurtulmalık, vergelt, 100 solit, özgür bir Frank'ın öldürülmesinde ödenmesi gerekenden 200 solit iki kez daha azdı. Yavaş yavaş bağımlı köylüler sınıfı oluşuyordu. Presis sistemi. Bazı toprak sahipleri, özellikle de büyük toprak sahipleri, 5. ve 6. yüzyıllarda topraklarının bir bölümünü küçük tarlalar halinde yoksul köylülere vermeye başladılar. Eline geçen bir tarla için köylü, bu toprağın sahibine ürünün bir kısmını veriyor ve onun hesabına belirli bir iş görüyordu. Bu tarla bazen belirsiz bir süre için veriliyordu. Ama zamanla bu, belirli bir süreyle, özellikle elinde bulunduranın yaşam süresiyle sınırlandırıldı. Bazen de toprağın tasarruf hakkı babadan oğula geçebiliyordu. İşte bu preses idi. 8 ve 9. yüzyıllara doğru preses biçimleri çoğaldı. Yoksul düşmüş olan ve büyük mülk sahipleri tarafından ezilen köylü, kendi tarlasını bu büyük mülk sahiplerinin birine vermek zorunda kalıyor ve bu toprak sönyörün mülkü oluyordu. Sonra sönyör toprağı köylüye veriyordu ama mülkiyetini değil, ya yaşamı boyunca ya da babadan oğula geçmek üzere tasarruf hakkını.
Ayrım sonu.